Ayrım 9. Huzursuz Adam, Henning Mankell, Sayfa 91. Sonra koltuğun altından bir derginin köşesini fark etti, eğilip aldı. Gemilerle ilgili İngiliz veya belki Amerikan basımı bir dergiydi. Wallander sayfalarını karıştırmaya başladı. Uçak gemisi Ronald Reagan hakkında yazılmış makalelerden, hala çizim aşamasında olan denizaltı taslaklarına kadar içinde her şey vardı. Wallander dergiyi elinden bırakıp yeniden dosya dolabına baktı. Görmeden bakmak. Rydberg'in kendisine yaptığı bir uyarıydı bu. Gerçekte aradığım bir şeyi fark edememek. Dosya dolabını bir kez daha araştırdı ve çekmecelerden birinde bir toz bezi buldu. Demek burada her şeyi tertemiz tutuyor diye düşündü Wallander. Kağıtlardan hiçbirinde tek bir toz zerreciği bile yok. Her şey pırıl pırıl. Tekrar yazı masasının koltuğuna oturup açık duran, öteki yerlere hiç benzemeyen karman çorman haldeki yazı masasının gözüne baktı. Dikkatle içindekileri elden geçirmeye başladı ama şaşırtıcı hiçbir şey bulamıyordu. Kendisini tek huzursuz eden şey çekmecenin karışıklığıydı. Acıyan bir parmak gibi rahatsız ediyordu bu durum onu. Håkan von Encke'nin eşyalarını düzenleyiş tarzına uymuyordu. Yoksa kendine normal gelen şey karışıklıktı da düzeni bozan bu intizam mıydı? Ayağa kalktı, gidip sıra dışı yükseklikteki dosya dolabının en üstünde elini gezdirdi. Bakınca görülemeyen bir yerinde eline bir dosya kabı geldi, alıp aşağı indirdi. Kamboçya'daki siyasi durum üzerine yazılmış bir rapor vardı içinde. Robert Jackson ve Evelyn Harrison tarafından hazırlanmıştı. Artık her kimseler. Wallander raporun ABD Savunma Bakanlığı tarafından gönderilmiş olduğunu görünce şaşırdı. Mart 2008 tarihliydi. Henüz yeni yayımlanmıştı. Raporu okuyan her kimse kendini konuya kaptırdığı belliydi. Bazı cümlelerin altını çizmiş, sayfa kenarına yanında büyük belirgin ünlem işaretleri dolu notlar almıştı. Raporun başlığı Kamboçya'daki sorunlar üzerine, Pol Pot rejiminin bıraktıkları hakkındaydı. Tekrar salona geri döndü. Çay fincanları toplanmıştı. Louis pencerelerden birinin yanında durmuş caddeyi seyrediyordu. Wallander hafifçe öksürünce kadın sanki korkmuş gibi irkilip hızla arkasına döndü. Ve bu durum Wallander'in aklına Jules Holm'deki partide kocasının yaptığı şeyi getirdi. O da aynı tepkiyi vermişti diye düşündü. Her ikisi de tedirgin, korkuyorlar ve sanki bir tür tehlike içindeler. Bu soruyu sormayı planlamamıştı ama Jules Holm'u hatırlayınca kendiliğinden ağzından döküldü. Bir silahı var mıydı? Hayır, artık yoktu. Håkan görevli olduğu zamanlarda mutlaka bir tane kullanmıştır. Ama burada evde, hayır, burada hiç silahı olmadı. Bir yazlığınız var mı? Bir yer almaktan hep söz ederdik ama bunu gerçekleştirme imkanı hiç bulamadık. Hans küçükken yaz mevsimini Ütö adasında geçirirdik. Son yıllarda ise Riviera'ya gitmeye ve orada bir daire kiralamaya başlamıştık. Silah saklayabileceği başka yerler var mı? Hayır, neden soruyorsunuz? Belki depo gibi bir yeri olabilir diye. Bu evde tavan arası var mı veya bodrum katı? Eski eşyaları ve çocukluk hatırası olan şeyleri sakladığımız bir oda var bodrumda. Ama orada bir silah olabileceğini sanmıyorum. Kadın odadan çıkıp bir anahtarla geri döndü. Wallander onu cebine koydu. Louis ona biraz daha çay isteyip istemediğini sordu ama Wallander istemedi. Yerine bir fincan kahve istediğini ise söyleyememişti. Çalışma odasına geri dönüp Kamboçya ile ilgili raporu karıştırmaya devam etti. Neden bu dosya dolabının en tepesinde duruyordu? Koltuğun yanında ayak dayamak için bir puf vardı. Wallander pufu dosya dolabının önüne çekerek üstünü görmek için parmak uçlarında tepesine çıktı. Dosya kabını aldığı yer hariç üstü toz kaplıydı. Wallander pufu yerine itti ve dikilip çevreyi süzmeye devam etti. Birdenbire dikkatini neyin çektiğini kavrayıverdi. Sanki bazı evraklar kayıp gibiydi. özellikle dosya dolabında. Emin olmak için bir kez daha gözden geçirdi. Hem masanın gözlerini hem de dosya dolabındaki çekmecenin içindekileri. Her yerde yerinden alınmış evrakların izine rastlıyordu. Bunu Holka'nın kendisi yapmış olabilir miydi? Bu mümkündü veya Louis de yapmış olabilirdi. Wallander salona yine geri döndü. Louis oldukça eskiymiş gibi görünen bir iskemlede oturmuş, gözlerini ellerine dikmişti. Wallander'in geldiğini görünce ayağa kalkıp ona tekrar bir fincan çay isteyip istemediğini sordu. Wallander bu kez kabul etti. Sonra kadın çayı doldurana kadar bekledi. Kendisine de bir tane doldurmadığını fark etmişti. ''Bir şey bulamadım.'' dedi Wallander. ''Acaba evraklarını biri elden geçirmiş olabilir mi?'' Kadın soran gözlerle kendisine baktı. Yüzü yorgunluktan neredeyse gri bir renk almıştı. ''Onları ben inceledim elbette ama başka kim yapmış olabilir?'' ''Bilmiyorum ama sanki bazı kağıtlar eksikmiş gibi gözüküyor. Sanki bütün düzenli ve tertemiz dosyaların düzeni bozulmuş gibi. Yanılıyor da olabilirim.'' ''Kaybolduğu günden beri onun çalışma odasına giren olmadı. Benim dışımda tabii.'' ''Bunu daha önce de konuştuğumuzu biliyorum ama bir daha sorayım. Çok titiz bir insan mıydı?'' ''Düzensizlikten nefret ederdi.'' ''Ama kılı kırk yaran tiplerden olmadığını söylediğinizi de hatırlıyorum.'' ''Yemeğe misafirlerimiz olduğu zaman bana sofrayı kurmakta yardım ederdi. Çatal bıçaklarla kadehlerin her zaman olması gerektiği yerde durup durmadıklarını kontrol ederdi. Fakat bunun için de cetvel kullanmazdı. Bu sorunuzu cevaplıyor mu?'' ''Kesinlikle cevaplıyor.'' dedi Wallander kibarca. Sonra çayını içti ve ardından ailenin depo olarak kullandığı odaya bakmak için bodrum katına indi. Burada birkaç eski valiz, salıncaklı oyuncak at, sadece Hans tarafından olmayıp farklı jenerasyonlarca kullanılmış ve sonunda plastik kutulara yerleştirilmiş oyuncaklar vardı. Duvara kayaklar dayanmıştı ve bir de fotoğraf negatifleri basmak için parçalarına ayrılmış bir makine vardı. Wallander yavaşça oyuncak atın üstüne oturdu. Biraz düşününce birkaç gün önce üstüne saldıran gençler gibi aklına bir fikir hücum etti. Håkan von Encke ölmüştü. Başka mümkün bir açıklaması yoktu, ölmüştü. Bunu idrak etmek kendisini sadece üzmemiş, aynı zamanda rahatsız da etmişti. Håkan von Encke bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu diye düşündü. Ama ne yazık ki o gün Jerusalem'deki o sığınakta ben bunun ne olduğunu anlayamadım. 7. Kısım. Wallander sabaha karşı yan odada kavga eden genç bir çiftin gürültüsüyle uyandı. Duvarlar öyle inceydi ki birbirlerine söyledikleri kötü sözleri açıkça duyabiliyordu. Yataktan kalktı, tuvalet takımlarını koydu, çantanın içinde kulak tıkaçlarını aradı. Ama herhalde onları evde bırakmıştı. Duvara vurdu. İki kuvvetli vuruştan sonra sanki ettiği küfrü yumruğuyla iletmek istercesine son bir tane daha indirdi. Tartışma anında kesilmişti veya artık duyulmayacak şekilde tartışmaya alçak sesle aralarında devam ettiler. Uyumadan önce başkente gezmeye geldikleri zaman otelde Mona ile kendisinin de böyle kavga edip etmediklerini düşündü. Ara sıra kızdıkları bir konuyu anlamsız tartışmalarla onların da büyüttüğü olmuştu. Ama eften püften şeyler yüzündendi. Bizim tartışmalarımız hiç böyle renkli değildi diye düşündü. Bizimki hep kurşuni renkteydi. Biz mutsuz olurduk veya hayal kırıklığı hissederdik ya da ikisi birden. Ama kısa bir süre sonra geçeceğini bilirdik. Yine de nedense tartışırdık ve ikimiz de aynı derecede aptaldık. Anında pişman olduğumuz şeyler söylerdik. Kendimizi tutamazdık. Ağzımızdan bir araba dolusu söz çıkardı. Uyuyakaldı ve rüyasında birini gördü. Rüdberg'di galiba ya da babası mıydı? Yağmurun altında durmuş kendisini bekliyordu ama geç kalıyordu. Arabası mı bozuluyordu ne? Ve geç kaldığı için azarlanacağını biliyordu. Kahvaltıdan sonra lobide oturdu ve Sten Nordlander'i aradı. Wallander önce ev telefonunu çevirdi, cevap yoktu. Cep telefonu da cevap vermiyordu ama bir mesaj bıraktı. Adını ve ne iş yaptığını söyledi. Fakat işi neydi gerçekten? Kayıp Håkan von Encke'yi bulmak Stockholm polisinin işiydi, kendisinin değil. Belki olayla ilgilenen bir özel dedektif olduğu söylenebilirdi. Olof Palme'nin öldürülmesinin ardından itibarı zedelenen bir sıfattı bu. Birbiri ardına aklından geçen düşünceler çalan cep telefonunun sesiyle bozuldu. Arayan Sten Nordlander'di. Sesi kalın ve boğuktu.
''Kim olduğunuzu biliyorum.'' dedi. ''Hem Håkan hem de Louis sizden bahsetmişti. Sizi nereden alabilirim?''
Sten Nordlander arabasıyla yanaştığında Wallander kaldırımda bekliyordu. Arabası 50'lerin ortalarından kalma, parlak krom kaplama, jantlarının lastik yanağı beyaz olan bir Dodge'tu. Nordlander'in gençken 50'li yılların Teddy boylarından olduğuna hiç şüphe yoktu. Şu anda bile deri ceket, Amerikan tarzı çizmeler, kot ve soğuk havaya rağmen ince bir gömlek giymişti. Wallander elinde olmadan Nordlander ile von Encke'nin nereden ve nasıl arkadaş olduklarını merak etti. İlk bakışta birbirinden bu kadar farklı olan iki insanı bir arada düşünmek imkansız geliyordu. Fakat dışarıdan görünümüyle bir insanı değerlendirmek çok yanlıştı. Bu durum Rydberg'in sık sık söylediği bir şeyi hatırlatmıştı. Dış görünüme hiçbir zaman takılma.
Atla, dedi Sten Nordlander.
Wallander nereye gittiklerini sormayıp orijinal olduğu belli olan kırmızı deri koltuğa gömüldü. Arabayla ilgili birkaç nezaket sorusu sordu ve aynı nezaketle yanıt aldı. Sonra sessizce oturdular. Arka pencerenin önünde yünden bir çift büyük zar sallanıyordu. Wallander gençlik yıllarında buna benzer çok araba görmüştü. Direksiyonun arkasında her zaman en az arabanın krom parçaları kadar parlak, takım elbiseler içinde orta yaşlı adamlar olurdu. Babasının yağlı boya resimlerini düzinelerle almaya gelirler, bedelini kalın bir para tomarı arasından çıkarıp verdikleri paralarla öderlerdi. Onlara ipekli şövalyeler derdi Wallander. Yağlı boya resimleri çok az bir para karşılığı aldıkları için aslında babasını aşağıladıklarını sonradan anlamıştı. Bunu hatırlamak üzdü onu. Artık geçmişte kalmıştı. O günleri geri getirmek mümkün değildi. Arabada emniyet kemeri yoktu. Nordlander onun bağlanmak için kemer aradığını gördü.
''Bu klasik bir araba.'' dedi. ''Zorunlu kemer takma kuralından muaf tutuluyor.''
Värmdö adasında bir yere gelmişlerdi. Wallander mesafe ve yön duygusunu çoktan yitirmişti. Nordlander kahverengi boyalı, altında kafe olan bir binanın önüne park etti.
''Kafenin sahibi kadın Håkan ile benim ortak bir arkadaşımızın eşiydi.'' dedi Nordlander. ''Artık dul, adı Matilda. Kocası Klaes Hornvik, Håkan'la birlikte görev yaptığımız yılanda ikinci kaptandı.''
Wallander başını salladı. Håkan von Encke'nin o denizaltıdan bahsettiğini hatırlıyordu.
''Fırsat oldukça buraya gelip kafenin iş yapmasını sağlıyoruz. Paraya ihtiyacı var. Ayrıca kahvesi çok iyi.''
İçeri girer girmez Wallander'in gözüne ilk çarpan şey orta yerde duran bir periskop olmuştu. Nordlander onun emekliye çıkarılan hangi denizaltıdan alındığını anlattı ve Wallander aslında denizaltı müzesi gibi bir yerde olduğunu fark etti.
''Bir alışkanlık haline geldi.'' diye açıkladı Nordlander. ''İsveç denizaltısında hizmet eden herkes en az bir kere Matilda'nın kafesine uğrar ve gelirken de mutlaka bir şeyler getirirler. Bunun aksi düşünülemez bile. Çalıntı tabak çanak veya bir battaniye, hatta kontrol malzemeleri bile. Tabii en bereketli dönem denizaltıların emekli edilip hurdaya çıkarıldıkları zamanlardı. Pek çok emekli denizci hatırat toplamaya başlamıştı. Matilda'nın koleksiyonuna katkıda bulunmak isteyen birileri mutlaka olurdu. Parası önemli değildi. Önemli olan hurda denizaltıdan bir şeyler kurtarabilmekti.
Açılır kapanır mutfak kapısından 20'lerinde genç bir kız çıktı.
Matilda ile Klaus'in torunu Mari dedi Nordlander. Matilda da hala ara sıra gelip yüzünü gösterir ama artık 90 yaşını geçti. Annesinin 101, büyük annesinin de 103 yaşına kadar yaşadığını söyler hep.
Bu doğru dedi genç kız. Annem 50 yaşında, ömrünün sadece yarısını yaşadığını söyler durur.
Kendilerine tepsiyle kahve ve pasta ikram edildi. Nordlander kendisine ayrıca bir dilim de kek koydu. Diğer masalarda başka müşteriler de vardı, çoğu yaşlıydı. Caddeden uzak boş olan dipteki bölüme geçerlerken Wallander içeridekileri kastederek eski denizaltı mürettebatı mı diye sordu.
Hepsi değil dedi Nordlander ama bazılarını tanıyorum.
Kafenin orta kısımdaki duvarlarda eski üniformalar ve işaret flamaları asılıydı. Wallander kendini savaş filmleri için malzemelerin saklandığı bir sahne deposundaymış gibi hissetti. Köşedeki bir masaya geçip oturdular. Yanlarındaki duvarda çerçeveli siyah beyaz bir fotoğraf vardı. Sten Nordlander onu gösterdi.
İşte bizim su yılanlarından bir tanesi. İkinci sırada baştan ikincisi benim. Dördüncü de Håkan. Klaus Hornvik o sefer de bizimle değildi.
Wallander daha iyi görebilmek için öne eğildi. Bir sürü insanın içinde yüzlerini seçmek kolay değildi. Nordlander ona resmin uzun bir sefere çıkmadan önce Karlskrona'da çekildiğini söyledi.
Ne yazık ki çıktığımız en güzel seferlerden biri değildi dedi. Karlskrona'dan Kvarken Boğazı'na gitmek, oradan Kalix'e uğrayıp sonra eve dönmek zorundaydık. Kasım ayıydı, hava buz gibiydi. Sürekli fırtına estiğini hatırlıyorum. Gemi sallanıyor, savruluyordu. Baltık Denizi çok sığ olduğundan yeterince derine dalamıyorduk. Baltık Denizi tıpkı bir havuz gibidir.
Nordlander büyük iştahla pastalara girişmişti. Tatlarının nasıl olduğu önemli değil gibiydi. Ama sonra birden çatalını bıraktı.
Neler oldu diye sordu Wallander.
Ben de sizden ve Louis'ten daha fazlasını bilmiyorum.
Nordlander kahve fincanını sertçe kenara itti. Wallander onun da tıpkı Louis gibi çok yorgun olduğunu görebiliyordu. Uyuyamayan biri daha diye düşündü.
Siz onu tanıyorsunuz dedi Wallander. Çoğu kişiden daha iyi. Louis bana sizin Håkan'la çok yakın olduğunuzu söyledi. Eğer bu doğruysa o zaman sizin görüşleriniz herkesten daha önemli.
Siz de Bergsgatan'daki polis gibi konuşuyorsunuz.
Ben zaten bir polisim.
Sten Nordlander başını salladı, çok gergindi. Sabit bakan gözlerinden ve sımsıkı kapadığı dudaklarından endişesi okunabiliyordu.
75. doğum günü partisinde siz neden yoktunuz diye sordu Wallander.
Bergen'de oturan bir kız kardeşim var. Kocası beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Yardımıma ihtiyacı vardı. Ayrıca ben büyük partileri sevmem. Håkan ile ben doğum gününü aramızda kutlamıştık bir hafta öncesinde.
Nerede?
Burada, kahve ve kurabiyelerle.
Nordlander duvarda asılı bir denizci şapkasını gösterdi.
Bu Håkan'ın küçük kutlamamızı yaptığı gün buraya hediye etti.
Neler konuştunuz?
Her zaman nelerden konuşuyorsak onu. Ekim 1982'de olanları. Ben o sıralar Haaland Destroyer'inde görevdeydim. Destroyer emekli edilmek üzereydi. Şimdi Göteborg Müzesi'nin bir parçası.
O halde sadece denizaltılarda baş mühendislik yapmadınız.
Hizmet hayatıma bir mayın gemisinde başladım. Sonra korvette görev yaptım. Ardından denizaltılara geçtim. Ve en son yine muhrip gemisine döndüm. Baltık Denizi'nde denizaltılar görünmeye başlayınca biz batı kıyısında konuşlandırıldık. 2 Ekim günü öğle saatlerinde kumandan Neumann bizim tam hız Stockholm Adalar Denizi'ne gitmemizi istedi. Orada destek olarak yardımımıza ihtiyaç vardı.
Durumların karışık olduğu günlerde Håkan ile bağlantınız var mıydı?
Beni aradı.
Evden mi gemiden mi?
Muhripteyken o sıralar hiç evde değildim. Bütün izinler iptal edilmişti. Kırmızı alarmdaydık denebilir. Cep telefonlarının bu kadar sık kullanılmadığı o güzel günler olduğunu unutmayın. Muhrib'in telefon görüşmelerine bakan denizciler aşağı gelip bize haber geldiğini bildirirlerdi.
Håkan genellikle geceleri arardı. Kendisinden gelen telefonlara kameramdan cevap vermemi isterdi.
Neden?
Sanırım konuştuğumuz şeyleri kimsenin duymasını istemezdi.
Sten Nordlander soruları yanıtlarken kaba ve isteksiz bir tavrı vardı. Konuşurken bir yandan pastasından kalanları çatalıyla eziyordu.
Ekim ayının 1'i ile 15'i arasında hemen hemen her gece görüştük. Bana anlattığı şeyleri bir başkasıyla paylaşabileceğini sanmıyorum. Ama biz birbirimize güvenirdik.
Omuzlarındaki sorumluluk çok ağırdı. Attığı su bombası rotasını şaşırırsa denizaltıyı su yüzüne çıkarmak yerine batmasına sebep olabilirdi. Nordlander'in pasta artıkları iştah kaçırıcı bir görünüm almıştı. Çatalını bıraktı ve kağıt peçeteyi buruşturup tabağının içine attı.
O son gece beni tam 3 kez aradı. Çok geç bir saatti ya da çok erken demeli. Aradığında tan yeri yeni ağrıyordu.
Siz hala Muhrip'te miydiniz?
Horsfjord'un güneydoğusunda 1 milden daha az bir uzaklıktaydık. Hava rüzgarlıydı ama çok kötü değildi. Tam teyakkuz halindeydik. Subaylar elbette olup bitenler hakkında uyarılmışlardı. Ama mürettebatın geri kalanı sadece eyleme geçmeye hazır olduğumuzu biliyor. Sebebini ise bilmiyorlardı.
Gerçekten de size denizaltıyı avlamaya başlama emri verilecek miydi?
Denizaltılardan birini su üstüne çıkmaya zorladığımız takdirde Rusların nasıl tepki vereceğini bilmiyorduk. Belki onu kurtarmaya çalışabilirlerdi. Gotland'ın kuzeyinde Rus gemileri vardı ve yavaş yavaş bizim bulunduğumuz yere doğru geliyorlardı. Telsiz subaylarımızdan biri daha önce hiç bu kadar çok telsiz trafiği görmediğini söylemişti. Hatta Baltık kıyılarında yaptıkları büyük tatbikatlar sırasında bile. Rahatsız oldukları belliydi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 101.